25. ayrım. Sayfa 294. Vivi titreyen ellerle emniyet kemerini açtı ve Noah'ın otokoltuğunu çözdü. Noah kendini annesinin kollarına atıp başını onun boynuna gömerek hıçkırıklara boğuldu. Vivi yavaş yavaş neler olup bittiğinin farkına vararak oğlunu kollarında hissetmeye başladı. Noah'a sarılıp onun çocuksu kokusunu içine çekti. Çok uzun zamandır Noah'tan uzak durmuş, ondan korkmuştu ama şimdi ona olan sevgisi bir oluğa hücum eden yağmur suları misali geri çekilmiş. Düzeltiyorum, geri gelmiş, genç kadın neredeyse boğacaktı. Ah tanrım diye inledi Vivi, çok özür dilerim. Noah başını kaldırdı, burnunu çekerek annesine baktı, bakışları gözyaşlarıyla kararmıştı. İyi misin anne? İyi olacağım Noah, sana söz veriyorum. Vivian kamyonu geri vitese takıp ezilip bükülmüş ağaç gövdesinden uzaklaştı. Kamyonun motoru rölantide çok hızlı bir biçimde çalışıyordu. Vivi gaza basınca devir attı. Ama kamyon aniden frenden kurtulup geri fırladı. Yol boyunca bütün bedeni titremekteydi. Ama Vivi hiçbir şey olmamış gibi yine dinozorlarıyla oynamaya dalan oğluna durumu çaktırmamaya çalıştı. Ne var ki Noah bugünü unutmayacaktı. Vivi bunu üzüntüsüyle kabullenmişti. Partinin yapıldığı eve gidip oğlunu bıraktı. Ayrılırken ona öyle sıkı sarıldı ki Noah kollarından kurtulmak için kıvranmak zorunda kaldı. Seni seviyorum Noah derken bu üç kelimeyi ne kadar uzun zamandır söylemediği geldi aklına. Ben de seni seviyorum anne. Yavaş yavaş doğrularak oğlunun giriş kapısına doğru ilerleyişini izledi. Bir başka yaşamda, bir zamanlar hayalini kurduğu bir yaşamda o da oğlunun yanında olup yol boyunca elinden tutar ve oyunlar kurup çörekler ikram ederek içerideki diğer annelere eşlik ederdi. Şimdi orada yapayalnız ve kendi hayatından mahrum kalmış bir halde öylece duruyordu. Bu son bulmalıydı. Vivi dumanı tüten hasarlı kamyonuna geri dönüp sürücü koltuğuna oturdu. Ne komikti. Sürücü koltuğunda oturan oydu. Yıllardır yolcu koltuğunda oturmuştu ama şimdi ne yapacaktı? Ne yapabilirdi? Yanıtlar kavranamayacak kadar engin, net görülemeyecek kadar uzaktı. Kesinlikle bildiği bir şey varsa o da yardıma ihtiyacı olduğuydu. Yalnız kalmaya daha fazla dayanamayacaktı. Ve Winona'nın evi yolun karşısındaydı. Vivi kamyondan indi ve kız kardeşinin evine yanaşıp kapalı duran beyaz kazıklı çitlerin önünde durdu. Yağmur başından aşağı şakır şakır yağarken önünü net göremiyordu. Ama bu yapılması gerekene dair ani kavrayışını gölgelemiyordu. Noah daha iyisini hak ediyordu. Vivi sonunda göğüs geçirerek Winona'nın kapısında belirdi. Winona, kız kardeşin Vivian seni görmeye geldi. Winona bu cümleyi duymayı o kadar uzun zamandır bekliyordu ki, nihayet işitince Liza'ya onu içeri göndermesini söylemeyi bile neredeyse unutarak çabucak ayağa fırladı. Tereddütlü, korkuluk, ürkek bir halde ne diyeceğini düşünerek öylece dikildi. Ardından Vivian kapıyı açıp içeri girdi ve Winona öylesine şaşırdı ki diyecek tek kelime bulamadı. Vivian sadece ağlamıyordu, hıçkırıyordu. İçli içli akan, İri gözyaşları genç kadının omuzlarını sarsıyor, yorgun zayıf yüzünü perişan ediyordu. Winona ona yaklaşıp içgüdüsel bir tavırla kollarını açtı. Vivi büzülerek kanepeye doğru sendeledi ve kanepenin üzerine yığıldı. Winona karşısındaki sandalyeye geçip hareketsizce dimdik oturdu ve yalnızca nefes alıp vererek bekledi. İlk kez çenesini kapatıp konuşmayı başlatmaması gerekiyordu. İşkenceydi bu. Kız kardeşine söyleyecek çok şeyi, yıllardır birikmiş sözleri vardı. Annelerinin çok sevdiği cam taşlar gibi cilalamıştı onları. Sessizlik bitmek bilmedi. Sonra bugün az daha Noah ile kendimi öldürüyordum dedi Vivian usulca. Ne oldu? Ne olduğu önemli değil. Vivi bakışlarını kaçırdı. İncecik cansız saç tutamı yüzüne yapıştı. Kan çanağı gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Buradan çekip gitmek istiyorum ama gidecek bir yerim yok. Bizden kaçma dedi Winona. Biz senin aileniz. Biz Noah'ın ailesiyiz. Bunu atlatabiliriz. Dallas hapisten çıkmayacak. Bu konuda haklıydın. Ve şimdi de benden boşanmak istiyor. Pek çok konuda yanıldım Vivi dedi Winona. Bunu söylemek için o kadar çok beklemişti ki. Biliyorum, onu sevdiğim için aklımı kaçırdığımı düşünüyorsun ve Luke'u kırdığım için benden nefret ediyorsun. Ama tavsiyeye ihtiyacım var, Vin. Vivian kafasını kaldırıp baktı. Luke'u kırdığın için senden nefret etmiyorum, dedi Winona iç çekerek. Senden onun tarafından sevildiğin için nefret ediyordum. Vivian kaşlarını çatıp gözlerini sildi. Ne? Luke Connelly'yi 15 yaşımdan beri seviyordum. Sana söylemem gerekirdi. Vivien uzun süre sessiz kaldı ve konuşmaya başladığında kelimeler ağzından sanki onları karanlıkta teker teker buluyormuşçasına yavaş yavaş dökülüyor gibiydi. Onu seviyordun. Sanırım bu her şeyi açıklıyor. Biz Greyler, dedi Vivi, aşkta talihsiziz değil mi? Peki ne yapacağım Vin? Winona bu sorunun yanıtını yıllardan beri biliyordu. Kendisine sorulmasını beklemişti ve yanıtını zihninde yüzlerce kez canlandırmıştı. Ve şimdi o zaman gelip çatmışken gerçeğin ne kadar zalim olduğunu nihayet anlamıştı ve bunu dile getiremiyordu. Söyle, dedi Vivien ve Winona kız kardeşinin buruk sesinden Vivi'nin bu yanıtı çoktan sezmiş olduğunu anladı. Vivi bunu itiraf etmek için ablasının yardımına ihtiyaç duyuyordu sadece. Dallas'ın karısı olmayı bırakıp Noah'ın annesi olmaya başlamalısın ve o haplarda seni öldürüyor. Noah benden çok daha iyi bir anneyi hak ediyor. Winona nihayet kardeşine yaklaştı, ona sarıldı ve Vivi ablasının kollarında ağladı. Bunu atlatacaksın, söz veriyorum. Hepimiz sana yardım edeceğiz. Hatta bir gün yeniden aşık bile olacaksın. Vivien başını kaldırıp baktı. Bakışlarındaki hüzün öyle derindi ki Winona o hüzünün ucuna dahi dokunamadı. Hayır, dedi Vivi sonunda. Olmayacağım. İkinci kısım. Sonra. Cesaretin eli silahlı bir adam olduğuna inanmak yerine gerçek cesaretin ne olduğunu anlamanı istedim. Yenik başlamakta olduğunu bildiğin andır bu. Fakat yine de başlarsın ve ne olursa olsun sonunu getirirsin. Atticus Finch, Harper Lee'nin Bülbül'ü Öldürmek adlı eserinden. 18. bölüm. 2007. Yıllar geçtikçe kimi yerler değişirken bazıları da inatla aynı kalıyordu. Mesela Seattle geçen 10 yılda bütünüyle halkı tarafından tanınmaz bir hale gelmişti. İnternet şirketlerinin maharetlerine marka kafelerde eklenince o güzel büyük kentin bir zamanlar Recreational Equipment Inc. tüketici işbirliğiyle kurulmuş doğa sporu araç gereçleri, spor malzeme ve kıyafetleri satan bir kuruluş, kıyafetleri giyen doğa sever sakinleri hakiki şehirlilere dönüşmüştü. İnşaatların ardı arkası kesilmemişti. Turuncu renkli dev vinçler değişen ufuk çizgisi üzerine dev alıcı kuşlar gibi yayılmıştı. Her gün çok katlı yeni bir yapı gökyüzünün gri bölgelerine doğru yükseliyordu. Havalı füzyon menüleri ve telaffuz edilmesi zor isimleriyle restoranlar hızla gelişen caddelere sıralanmış, öncesinde yalnızca binalar ile sokak tabelalarının bulunduğu yerler yeni semtlere dönüşüvermişti. Meşhur Space Needle ile bir zamanların anlı şanlı Smith Tower artık şehrin mağrur ikiz direkleri olmaktan çıkmış, her geçen gün daha yaşlı ve küçük görünerek kitap desteklerine dönüşmüşlerdi. Vivien de büyümüştü. Artık 39 yaşındaydı ve gençliğindeki iyimserliğiyle gücünün büyük bölümünü yitirmişti. Kendini bilhassa yalnız, huzursuz ve sinirli hissettiği zamanlarda yılda birkaç kere aracını atlayıp şehre gidiyordu. Fevkalade iyi seçilmiş, göstermelik bir hikaye uydurup açık artırmadan malzeme almak ya da satılık bir at bakmak gibi çocuk bakıcılığını da sağlama alarak karanlık barlarda teselli bulmaya çalışıyordu. Ama bardan bir erkekle çıktığı nadir zamanlarda kendini öncekinden daha kirli ve mutsuz hissediyordu. Ve her seferinde hiçbir şeyin değişmediği Oyster sahiline geri dönüyordu. Yani burada evler inşa edilmiş, emlak değerleri yükselmişti tabii ama soğuk su eyaletindeki bu saklı ılık su kıyıları diğer yerlere nispeten hala sırdı. Birkaç yıl önce Bill Gates kanala yazlık kampını inşa edince yerli halk diğer milyonerlerin de onu izleyip sahil boyuna dev konaklar sıralamak için onların eski, rahat evlerini yerle bir edecekleri endişesine kapılmıştı ve bu olmuştu, oluyordu ama süreç yavaş ilerliyordu. Aynı caddelerde çoğunlukla aynı dükkanlar sıralanmış olsa da bereketli yazlar sayesinde tabelalar yenilenmişti. Birkaç restoran, birkaç pansiyon ve 3 salonlu yeni bir sinemada eklenmişti. Ama bunlar haricinde pek de değişiklik olduğu söylenemezdi. Çiçekler yine ana cadde boyunca sıralanan pencere çiçeklerinden açıyor, sahil yolundaki sokak lambalarına asılı sepetlerden sarkıyordu. Aslında kasabadaki en büyük değişiklik Water's Edge'di. Çiftlik Vivi'nin hayal edebileceğinden de iyi iş çıkarıyordu. İki rençper çiftlikte tam zamanlı çalışıyor, oyun alanı nadiren boş kalıyordu. Çiftlik kasabanın sosyal merkezi haline dönüşmüştü. Öyle ki Vivian kız kardeşlerine vakit ayırmak için çok uğraşıyordu. Şimdi lokantada en sevdiği köşede otururken Aurora da karşısındaydı. Etrafları anma günü öncesine özgü her zamanki öğle yemeği kalabalığıyla sarılmıştı. Kasabalılar oturmuş, kendi aralarında sessizce sohbet etmekteydiler. Bir hafta içerisinde tatil zamanı gelecek ve burası turistle dolacaktı. Sarıya yeni boyattığı saç tutamlarından birini kulağının arkasına atarak, "Kasabaya yeni bir bankacı gelmiş, fena değilmiş," dedi Aurora. Geçen aylarda kendine kişisel moda ikonu olarak Nicole Kidman'ı seçmişti ve bu da buğday sarısına boyatıp çene hizasında kestirdiği, saçlarını ütülettiği, yüzüne ise bir nükleer patlama esnasında korunabilecek kadar güneş kremi sürdüğü anlamına geliyordu. "Sahi mi?" diye karşılık verdi Vivian. İkisi de Vivian'ın bunu umursamadığını biliyordu. "Belki de peşine düşmelisin." Doğrudan Vivian'ın bakışlarını yakalayarak "12 yıl oldu," dedi Aurora. Vivi Dallas'ın tutuklanışının üzerinden kaç yıl geçtiğini bilmiyordu sanki. Hala uykusuz geçirdiği geceler, o boşanma evraklarını imzaladığı için kendine kahrettiği günler oluyordu. Bazen gecenin sessizliğinde Dallas'ın onu sınamak istemiş olabileceği geliyordu aklına. Vivi'nin pes etmeyi reddederek aşkını kanıtlamasını istemiş olabilir miydi? Başka şeylerden söz edebilir miyiz? Tabii. Aurora hesabı ödedi ve ikisi birlikte yürüyüp dışarıya gün ışığına çıktılar. "Benimle öğle yemeğinde buluştuğun için teşekkürler. Dalga mı geçiyorsun? Kaçamak yapmayı seviyorum. Bir dahaki sefere şık giyinirim." "Sen mi? Hah." 15 yıllık kot giyen bir kadınla birlikte görülmekten nefret ettiğini biliyorum. "Burası küçük bir yer. Seçeneklerim sınırlı. Seninle olmasam yine kadın kollarıyla takılacaktım ve Richard'ı boşamakla ne büyük ahmaklık ettiğimi dinleyecektim. Sözde hemşiresini becermesini umursamamam gerekiyormuş." Vivian ablasıyla kol kola girdi. Aurora'nın tatsız ayrılığının üzerinden 4 yıl geçmişti. Ama bazı yaraların iyileşmesi için ne kadar uzun süren bir zaman gerekebileceğini kimse Vivian'den daha iyi bilemezdi. Vivi, Aurora'nın kocasının sadakatsizlik ettiğini anlamadığı için kendini bir ahmak gibi hissettiğinin farkındaydı. "Nasılsın peki? Gerçekten bazı günler diğerlerinden iyi." "Some Days Are Bitter Than Others" adlı U2 şarkısı. "O şarkıyı bilirim," dedi Vivian. Herkes bir yana, Vivi bazı şeyler hakkında ancak bu kadar konuşabileceğini bildirdi. Ve sonunda boş verirdiniz. Aurora'nın boşanması konusunda da söylenmesi gereken her şey söylenmişti. Bu yüzden Vivi sordu. "İş nasıl gidiyor?" "Seviyorum. Çalışmaya çok daha önce başlamalıymışım. Takı satmak kanser tedavisi geliştirmek kadar önemli bir iş olmasa da beni evden uzaklaştırıyor." Vivian bir şeyler daha söyleyecekken cep telefonu çaldı. Çantasına uzanıp telefonunu çıkardı. Kapağını açıp yanıtladı. "Vivi, ben Lori Levi's. Ortaokuldan arıyorum. Noah müdür beyin odasında. Hemen geliyorum." Vivian söverek telefonu çat diye kapattı. "Noah," dedi ardından. "Okulda başı derde girmiş." "Yine mi? Gelmemi ister misin?" "Hayır, teşekkürler." Vivian Aurora'yı çabucak kucakladıktan sonra yeni kamyonuna doğru seyirtti. Kamyona atlayıp 3 blok öteye ilerledikten sonra aracını cadde kenarına park etti. Sekreterin masasına yaklaşıp gergin bir tavırla gülümsedi. "Selam Lori." "Selam Vivi," dedi Lori. Vivi ile birlikte müdürün kapısına geldiler. "Noah içeride Harding ile birlikte," dedi Lori kapıyı açarken. "Teşekkürler," dedi Vivian. Sekreterin önünden geçip içeri girdi. Vivi'nin içeri girdiğini gören Harding ayağa kalktı. Kısa kollu, beyaz frak gömleğinin düğmelerini geren koca göbeğiyle iri bir adamdı Harding. Kahverengi çuval gibi polyester pantolonu dışarı fırlamış göbeğinin altına çekilip gergin pantolon askılarıyla tutturulmuştu. Stres sebebiyle üzerinde av köpeğininkini andıran çizgiler oluşmuş, tombul yüzündeki izler sakallarının çabuk uzadığını belli ediyordu. "Selam Vivian," dedi müdür. "Seni çiftlikten alıkoymak mecburiyetinde kaldığımız için üzgünüm. Bu aralar ne kadar meşgul olduğunu biliyorum." Vivi onayladığını ima eder gibi başını salladı ve göz ucuyla köşeye baktı. Neredeyse 14'üne basacak olan oğlu yayılarak oturmuş, botlu ayaklarından birini ileri uzatmıştı. Simsiyah saçlarının bir tutamı yüzüne düşerek yeşil gözlerinden annesine çeken tek özelliği birini örtmüştü. Gözleri dışında Noah babasının tıpkısıydı. Annesi yaklaşınca çocuk saçını kulağının arkasına attı ve Vivi az önce saç tutamını gizlemekte olduğu morluk ile oğlunun çenesindeki yarığı gördü. "Ah Noah!" Noah kollarını bağlayıp pencereden dışarı baktı. Öğle yemeği sırasında bir başka kavgaya karıştı. Eric Sherbrain ve diğer birkaç çocuk. Ted röntgen çektirmek için doktora gitmek zorunda kaldı, dedi Harding. Öğle yemeği zili çalınca zemin gürültüyle titredi. Yükselen sesler duvarlarda çınlıyordu. Harding dahili hattın düğmesine bastı. Rhonda'yı gönderin lütfen. Ardından müdür Noah'a döndü. Sabrımı taşırdın genç adam. Bu sene üçüncü kez kavgaya karıştın. Buralarda dövülmek suç demek, öyle mi? Kavgayı senin başlattığını söyleyen öğrenciler var. Çok şaşırtıcı, dedi Noah alaycı bir tavırla. Ama Vivian oğlunu onun bu öfkesinin altındaki kırgınlığı görebilecek kadar iyi tanıyordu. Harding göğüs geçirdi. Bana kalsa onu okuldan atardım. Ama Bayan Evers onun son bir şansı hak ettiğini düşünüyor. Ve okulun kapanmasına sadece 2 hafta kaldığı için bu konuda onun fikrine uyacağım. Müdür Vivian'e baktı. Yalnız bu çocuğun dizginlerini sıkı tutmalısın Vivian. Yoksa birine zarar verebilir. Tıpkı... Dikkat ederim Harding. Arkadan kapı açıldı ve Rhonda Evers içeri girdi. Gidebilirsin Noah, dedi Harding. Noah anında ayağa fırladı. Vivian yanından geçip gitmeye niyetlenen oğlunu kolundan yakalayıp çekerek yüzüne baktı. Bu kez Noah annesiyle göz göze geldi. Uzun ve heybetli görünüyordu çocuk. Okuldan sonra doğruca eve geliyorsun. Başlangıç noktasından geçme. $200 alma. Monopoly oyunundaki ceza kuralına gönderme yapılmaktadır. Anladın mı? Noah kolunu hışımla çekti. Tabii tabii. Çocuk gidince umarım ne yaptığının farkındasındır Rohan'da, dedi Harding. İki kadına da manalı manalı bakarak ekledi. Görüşmenizi burada yapın. Öğle yemeği kalabalığına göz kulak olmam gerek. Rohan da müdürün çıkmasını bekledi. Ardından Harding'in geniş madeni masasının başına geçti. Kadın masanın üzerine istiflenmiş evrak yığınlarının arasında kuş gibi narin görünüyordu. Saç modeliyle giyim tarzı 20 yıl kadar önce Vivian'e Beowulf'ı İngilizce dersinde konu edilen bir destan kavratmaya çalışırkenki halinden farksızdı. Otur Vivi, dedi kadın. Vivian durumdan çok sıkılmıştı. 12 yıldır görünmeyen düşmanların biri gidip biri geliyordu sanki. Olun Dallas'ı Noel Arifesi'nin gecesinde ne yaptığını sorduğu o günden beri böyleydi. Vivian oturunca Noah'ın hikayesini hepimiz biliyoruz, dedi Bayan Evers. Derdini de biliyoruz. Niçin haylazlık yaptığını, niçin mutsuz olduğunu anlıyoruz. Mutsuz olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ben sanmıştım ki, yani bunun ergenliğe mahsus bir sıkıntı olduğunu ummuştum. Rohan da Vivi'ye sevecen bir tavırla gülümsedi. Çocukların onunla dalga geçtiğini biliyor muydun? Vivian başını salladı. Bir arkadaşa ve belki biraz da danışmanlığa ihtiyacı var ama tabii ki bu karar sana kalmış. Ben görüşmeye geldim çünkü bu yıl dil sanatları dersinden kalıyor. Notlarını hesapladım ve kaçırdığı derste telafi etmesi mümkün değil. Onu sınıfta bırakırsanız bu onun sorununu daha da büyütmekten başka işe yaramaz. Bu durumda onun farklı olduğu kadar ahmak da olduğunu düşünecekler. Benim tahlilim de bu yönde. Bayan Evers çantasından siyah beyaz ciltli bir defter çıkarıp masanın üzerine bıraktı. Bu yüzden Noah'a sınıfını geçmesi için bu son fırsatı tanıyacağım. Bu yaz bu günlüğü samimi bir şekilde doldurursa onu liseye geçireceğim. Vivian bir zamanlar Bayan Çirkin diye andığı bu kadına karşı büyük bir minnettarlık duydu. Teşekkür ederim. Teşekkür için çok acele etme. Noah'ı zor bir iş bekliyor. Bütün yaz haftada 8 sayfa yazmasını istiyorum. Her pazartesi o haftanın konusunu vermek için onunla buluşacağım. Önümüzdeki hafta okuldan önce başlayacağız. Saat 8'e 10 kala benim sınıfımda olsun. Ağustos'un sonunda ödevini değerlendireceğim. Ödevin bizzat ona ait olduğundan emin olmak için göz atmak haricinde kişisel yazılarını okumayacağım. Anlaşıldı mı? Kesinlikle. Sonunda Bayan Evers yüzünde beliren gülümseme biraz buruktu. Onun için pek kolay olmayacak. Böyle bir kasabada geçmiş hep hanım sanırdı. Geçmiş derin bir balçığı örten yeni bir kar tabakası gibiydi. Fark edilirdi. Boş deftere uzanırken maalesef, dedi Vivian, kolay olmayacak. 25. ayrımın sonu. Sayfa 308.